14. ayrım, sayfa 153. Ayana, Mustafa Mutlu. Gece çok zor geçti Sevil için. Büyük bir sorumluluk alarak girdiği belgeselin çekimlerini nihayet tamamlayabilmişti oysa. Mutlu ve huzurlu olması gerekiyordu ama Ayana'nın sözleri kulaklarından gitmiyordu. Önümüzdeki hafta hem çok mutlu olacağız hem zor günler yaşayacağız. İkimiz de güçlü olmalıyız. Güçlü olmalıyız ki çevremizdekileri bize hedef alan kötülüklerden uzak tutalım. Ayana'nın bir bildiği vardı elbette. Hem kendisini uyarmak istiyor hem de hiçbir şey yapamıyordu. Kabuslar içinde çırpındı durdu. Depremler yaşadı rüyasında, silahlar patladı, şelalelerden insanlar uçtu metrelerce. O insanlardan birisi de kendisiydi, Mahir de yanındaydı ve çaresizce bağırıp duruyordu. Çırpınarak uyanıyordu uykusundan genç kadın. Sonra tekrar uyuduğunda karabasan kaldığı yerden devam ediyordu. Sabah olduğunda kendisini çok yorgun, mutsuz ve huzursuz hissediyordu. Kahvaltı masasındaki sessizliği ayağına bozdu. Şara'ya dönerek, ''Kapıdakilere söyle, bugün hastayım, kimseye bakamayacağım. Bir hafta sonra gelsinler. Minibüs şoförüne de söyle, bir hafta kimseyi getirmesin bana Amasya'dan.'' Şara Sevil'e belli etmeden gülümsedi. ''Tamam anne, söylerim.'' dedi. Sevil endişelendi. ''Neyin var, doktora gidelim mi?'' ''A benim saf kızım, ben kendimi iyileştiririm, sen endişe etme. Sizinle vakit geçirmek istiyorum. Hem gidince kim bilir bir daha ne zaman gelirsiniz. Birlikte olalım.'' Şara kıskandı. ''Ya, benim papucumu dama attın iyice. Gel buraya ufuk çizgim, gel kıskanma. Hem bunlar bugün var, yarın yok, sen öyle misin?'' Bu sefer Sevil bozuldu. ''Niye öyle söylüyorsun şimdi? Niye yarın olmayayım? Kovuyor musun yoksa?'' ''Aa, yeter be, bıktım sizin şımarıklıklarınızdan. Gidin başımdan hadi, toplayın şu sofrayı da misafire böyle yakalanmayalım.'' ''Misafir mi? Ne misafiri?'' Şara kıkırdadı, ayağına Sevil'in sorusunu geçiştirdi. ''Canım, lafın gelişi, biri gelirse bizi bu halde görmesin diye söyledim.'' İşleri bitince yanlarına Mahir'i ve Zöhre'yi de alıp kendilerini elma bahçelerine attılar. Dere kenarında oturup sohbet ettiler. Hayat pahalılığından, geçim zorluğundan yakındılar. Bu zamanda evlenmek de zor diye bir laf attı ortaya Şahra. ''Allah abimle Mahir abimin yardımcısı olsun.'' ''Bozuldu Sevil, niye ki? İkisi birbiriyle mi evlenecek?'' Kocaman bir kahkaha patlattı ayağına. Belki de hayatında ilk kez böyle sesli gülüyordu. Onun neşesi hepsine geçti. Sabahki karamsarlıktan eser kalmadı. Eve dönerken ''Akşam yemeğimiz de yok.'' diye söylendi Şahra. ''Aylaklık yaptık, aç kalacağız.'' ''Ben bir menemen yaparım hemen.'' dedi Sevil. Mahir engelledi. ''Dur canım, acele etme, hele bir acıkalım.'' Akşam iyice çökmüştü. Sevil'in aklı yemekteydi ama kendisi dışında hiç kimsenin umurunda bile değildi bu. ''Ya benim dışında kimse acıkmadı mı? Nasıl dayanıyorsunuz?'' diye isyan edecek oldu. Ayağına ''Çok masraflısın, çok. Zöhre nasıl doyuracak seni merak ediyorum.'' diye sataştı. Televizyonun başında hiç konuşmadan öyle oturuyorlardı. Bahçe kapısının açıldığını duydular Şahra. ''Abimler geldi.'' diye ok gibi fırladı. Onu Mahir izledi. ''Yaşasın, pideler geldi.'' Sevil şaşırdı. Kayra ile Anigin bu kadar erken döneceklerini bilmiyordu. Ayağa kalktı. Tam onların arkasından kapıya yönelmişti ki ayağına ''Sen dur kızım.'' dedi. Oturduğu divanı gösterdi. ''Gel otur.'' Sevil bir şeyler döndüğünü hissetti ama aklına hiçbir şey gelmiyordu. ''Allah'ım, umarım kötü bir şey yoktur.'' diye geçirdi içinden. Ayağına hiçbir şey söylemeden öylece kapıya bakıyordu. Anik koşarak odaya girdi ve ayağına sarılıp kocaman öptü. Sonra Sevil'e baktı, gülümsedi. ''Sen de öpücük istiyor musun?'' ''İsterim tabii.'' diyebildi şaşkınlıkla. ''İyi o zaman, arabaya git, seni bu dünyada en güzel öpecek kişi seni bekliyor.'' Boş boş bakmayı sürdürdü genç kadın. Kim diye sordu. Daha sözcük ağzından çıktığı anda ok gibi yerinden fırladı. Babam! Bir koşu koridoru geçip kendini önce bahçeye sonra sokaktaki arabanın yanına attı. Siyah camların arkasında bir çift gözün kendisini izlediğini fark etti. Arka kapıyı hızla açtı ve gözleri yaşlı adamı görünce başının döndüğünü hissetti. Son bir hamleyle kendini arka koltukta oturan adamın kucağına bıraktı ve bayıldı. Gözlerini açtığında başında babasını gördü. Elinde bir şişe limon kolonyası ile bileklerini alnını ovuyordu. Göz göze geldikleri anda ikisi de hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ayağına odadakileri eliyle kapıyı gösterdi ve çıkmalarını istedi. Biraz bekledikten sonra sevilin yanına çöktü. ''Hafta başladı kızım, güçlü ol.'' Sonra kalktı, babayla kızını odada yalnız bıraktı. Adam kızının başını dizlerine koydu ve saatlerce tek bir kelime bile etmeden saçlarını okşadı. Sevil hayatının en derin ve en güzel uykusuna daldı. 21. Bölüm. Her şey rüya gibiydi. Genç kadın gözlerini açtığında babasının parmaklarının hala saçlarında olduğunu hissetti. Yıllardır görmediği bu yakışıklı adam yaşlanmaya başlamıştı. Saçları ağarmış, ellerinin damarları çıkmış, göz altlarında torbacıklar oluşmuştu. Yorgunluğa dayanamamış o da derin bir uykuya dalmıştı. Sevil sırt üstü yattığı yerden dakikalarca babasına baktı, kirli sakalını okşadı, ellerini defalarca öptü. Adam gözlerini açtı ve ''Kızım, her şeyim, akşam çok korkuttun bizi.'' ''İyi misin bebeğim?'' diye fısıldadı. ''İyiyim babam, çok iyiyim, seni çok özledim. Bu bir rüya mı bilmiyorum ama rüyaysa ne olur uyanmayayım.'' ''Rüya değil kızım, buradayım, yanındayım. Dün seninkiler geldi beni alıp buraya getirdiler.'' ''Nasıl bulmuşlar ki seni?'' ''Telefon numaramı senin telefonundan gizlice almışlar. Önceki gün beni aradılar, her şeyi anlattılar.'' Onların anlattıkları bana cesaret verdi. Senin karşına tekrar çıkacak gücü buldum. Sağ olsunlar, sonra işte sana bir yalan söyleyip gelip beni aldılar. Ne yani, İstanbul'a gittikleri yalan mı? Öyle, sana söylemekten çekinmişler, belki istemezsin diye düşünmüşler. Ama bu akşam benim mutlaka olmam gerekiyormuş. Bu akşam mı? Ne var ki bu akşam? Seni benden isteyeceklermiş. Şaşkınlık içindeydi, yattığı yerden doğruldu genç kadın. ''Yok ya, peki neden benim haberim yok bundan, ben o Mahir'e gösteririm.'' ''Kimseye bir şey gösterme kızım, çok iyi insanlar edinmişsin kendine. Ben bu yaşımda böyle bir sevgi görmedim, hepsi seni çok seviyor, gurur duydum.'' Tekrar divana oturdu. Sevil babasının yanağına bir öpücük kondurdu ve ''Ben de onları çok seviyorum, iyi ki varlar.'' dedi. Sonra telaşlandı. İyi de bu akşam isteyeceklerse hiçbir hazırlık yapmadık ki, nasıl olacak bu iş? Tekrar ayağa kalktı, kapıya yöneldi. Ayana ana, ayana ana. Ayana mutfaktan yanıt verdi. Gel buraya deli kızım, buradayım. Ayana ana, ne istemesi, neler oluyor? Sevil'in kendisine ana demesi çok hoşuna gitti şaman kadının, ellerini kuruladı. ''Önce günaydın, hayırlı sabahlar de.'' diyerek iki eliyle yanaklarından tutup kendine çektiği genç kızı alnından öptü. ''Şimdi de hemen banyoya gir, teke gibi kokuyorsun. Ne biçim gelinsin sen?'' ''Ne gelini ana, anlatsana. Mahirler bu akşam seni benden istemeye geleceklerini söylediler.'' ''Ben olmaz dedim, onun babası var. Verirse kızını o verir. O varken bana düşmez bu görev.'' dedim. Sonra onlar da gidip babamı buldular. Öyle oldu. Peki şimdi ne yapacağız? Benim doğru düz kıyafetim bile yok. Kot pantolonla istemeye mi çıkacağım? Bu geceyi hallederiz de sen asıl yarını düşün. Yarın ne var ki? Düğünün. Ne? Düğünün var deli kızım. Nasıl yani? Neler oluyor ya? Gerçekten anlamıyorum. Yarın olur, öbür gün olur, 3 gün sonra olur. Ama evleniyorsun. Sen zaten bu çocukla birlikte yaşamıyor musun İstanbul'da? Sustu, Sevil kızardı. Utanacak bir şey yok, eviniz barkınız hazır. Bir tek nikahınız eksik. Onu da burada halledeceğiz, olacak bitecek. Sonra rahat rahat doğurur çocuğunu. Ayana'nın ağzından çıkan her söz yeni bir şaşkınlık dalgasına kapılmasına neden oluyordu Sevil'in. Ne çocuğu ana, o da nereden çıktı şimdi? Her şey bitti de bir tek o mu eksik kaldı? He ya, bir tek o eksik kalmıştı. Şimdi o da tamam oldu. Ne diyorsun Allah aşkına? Gebesin diyorum. Dün biraz heyecanlanınca bu yüzden bayıldın diyorum. Bu yüzden en kısa zamanda evleneceksiniz diyorum. Bu fikir de benden çıktı diyorum. Şimdi anladın mı? Elini karnına götürdü Sevil. Evet, adeti biraz gecikmişti ama bu başına ilk kez gelmiyordu. Adetleri zaten pek düzenli sayılmazdı. Ama ayağına söylüyorsa mutlaka gerçekti. Zaten son birkaç gündür midesi sürekli bulanıyor, hep bir kusma hissiyle tuvalete koşuyordu. İçini büyük bir endişe bulutu sardı. Peki bu durumu kimse biliyor mu? Bir tek kocam, çektim onu bir kenara söyledim. Anasına, babasına, diğerleri de bilmiyor. Anik'le Kayra? Bilmiyorlar. Şara bile mi? Şara bile. Babam? Baban da kimse. Sevinçle ve mutlulukla sarıldı ayağına, ya kulağına fısıldadı. Teşekkür ederim anam, iyi ki varsın. Hayatı bir günde tamamen değişmişti. Önce babası, sonra isteme işi düğün, şimdi de çocuk derken ne yapacağını, ne edeceğini bilmiyordu. Banyoya doğru yönelmişken ayağın arkasından seslendi. Senin gelinlik işi bende. Gerçi sen şehirler gibi beyaz gelinlik istersin ama kendi düğünümde giydiğim bin dallıyı sana göre küçülteceğim. Şara giyer diye saklamıştım. Kısmen sanaymış. Kim bilir, senden sonra belki ona da giydiririz. Yıkan da prova alalım. Ya Mahir, o ne giyecek? Merak etme, iki oğlan sabahın köründe Amasya'ya gitti. Alışveriş merkezinde hallediyorlar o işi. Anik'le Şara da evi temizliyor. Hadi sen git de kendini toparla bir an önce. Ben de babana kahvaltı hazırlayayım. Odunlu termosifonda ısınan suyla mermer kurnayı ağzına kadar doldurmaya başladı genç kadın. Demek ki anne oluyordu. Üstelik bu haberi babasına yıllar sonra kavuştuğu gecenin sabahında almıştı. Eğildi, elini kurnada birikmeye başlayan suya soktu, çok sıcaktı. Biraz da soğuk su musluğunu açtı, çamaşırlarını çıkartıp atletini yuvarlak tahta tabureye serdi. Sıcak suyla ıslatıp oturdu. Bakır tası kurnaya daldırdı, defalarca ağzına kadar doldurup başından aşağıya dökmeye başladı. Musluktan akan suyun şırıltısına sığınarak hıçkırarak ağlamaya başladı. Çok mutluydu ama ayağının sözleri de kulaklarından silinmiyordu. Bu hafta çok zor geçecek, sahi ne olabilirdi ki? Ayağının kendi elleriyle yaptığı kalıp sabunla saçlarını iki kez köpürte köpürte yıkadı. Keselendikten sonra tüm vücudunu el örgüsü lifle ovalaya ovalaya sabunlamaya başladı. Sıra karnına geldiğinde bebeğine zarar vermemek istercesine yavaşladı. Yüzünde kocaman bir gülücük belirdi. Anne oluyorum, anne oluyorum. Üstelik babam da yanımda, evleniyorum. Saçlarını kuruttu, ardından eşofmanlarını üzerine geçirip salondaki kahvaltı masasına yöneldi. Önce Ayana'yı, sonra babasını, en sonra da kendini gülerek izleyen Şara ile Anig'i öptü. ''Ha, iyisiniz.'' dedi gülümseyerek. ''Arkamdan iş çeviriyorsunuz, bir de gülüyorsunuz.'' Kızlar anlamazdan geldi. ''Biz bir şey yapmadık.'' Masaya oturdu, babasının elinden tuttu. Şara'nın tost makinesinde kızarttığı şehir ekmeklerinden bir dilim alıp tereyağı ve bal sürdü, babasına uzattı. ''Afiyet olsun kızım, sen ye. Biliyorsun benim şekerim var.'' Kızardı, unutmuştu. Olacak iş değildi ama babasının şeker hastası olduğu gerçekten de silinip gitmişti aklından. Oysa çocukluk yılları hep bu hastalık yüzünden babasını kaybetme korkusuyla geçmişti. Babası hayattaydı ama ölümü hiç konduramadı annesi. Şimdi sırası değil diye geçirdi aklından, yüzüne çöken hüznü koca bir gülücükle dağıtıp başka bir ekmeğe zeytin ezmesi sürdü, onu uzattı babasına. ''Bu da dokunmaz ya.'' Televizyonda Ayana'nın çok sevdiği Ayşenur Arslan'ın programı açıktı. Konuğu birkaç kez cezaevine dağıtılan ince sesli genç bir gazeteciydi. Söyledikleri kurşun gibi ağırdı ama. Ah, bir de sesi Davudi olsaydı diyordu Ayana bu çocuğu gördükçe. Masadaki sohbete engel olmaması için televizyonun sesini iyice kısmıştı Anik. Öyle ya, konuşacakları çok şey vardı. Kız isteme ve düğün hazırlıkları için görev bölümü yapmalıydılar. Ekranın altındaki kırmızı bantta bir son dakika anonsu dikkatlerini çekti. Ünlü iş adamı Ali Acarka'nın kızı kaçırıldı yazıyordu bantta. Sevil ekrandaki ismi okur okumaz, "Aa, bu bizim sponsor," diyerek kumanda aletinin olduğu sehpaya fırladı ve sesi açtı. Ayşenur Aslan bir son dakika bilgisi olarak önüne konulan haberi okuyordu. Sayın seyirciler, şimdi elimize ulaşan bir habere göre ünlü sanayici ve iş adamı Ali Acarkan'ın 10 yaşlarındaki kızı Iraz Acarkan sabah saatlerinde okula giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Evlerinin yakınındaki Kemerköy İlköğretim Okulu'nun 4. sınıfına giden Iraz Acarkan bu sabah 7.30'da iki arkadaşıyla birlikte okuluna gitmek için kaldırımda yürürken yanlarına yaklaşan siyah bir araçtan inen kar maskeli kişilerce zorla arabaya bindirildi. Küçük Iraz'ı araca bindiren saldırganlar kendilerine engel olmak isteyen diğer iki çocuğu ise darp etti. Hafif yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Olay üzerine bir açıklama yapan Acarkan ailesinin avukatları, emniyet güçlerinin bölgede ve İstanbul genelinde arama çalışmalarına başladığını söyledi. Ellerini iki yana açıp, "Küçücük çocuktan ne isterler ki?" diye söylendi Ayşenur Arslan. Onun bu sözlerine yanıt Şara'dan geldi. "Ne isteyecekler? Elbette fidye istiyorlardır. Vallahi çok para da başına dert insanın." Ağzındaki lokma boğazına takıldı Sevil'in. Bir bardak su yardımıyla zorla yutkunduktan sonra büyük bir şaşkınlık içinde konuşmaya başladı. "Yok, yok, fidye işi değil bu." Ayağına duymazdan geldi. "Kötülerin gözü çıksın." Masadan kalktı Sevil. Hemen Yeni TV'deki yapımcısı Ayşegül Duru'yu aradı. Telefon uzun uzun çaldıktan sonra karşısındaki kadın merhaba bile demeden soluk soluğa sordu. "Sen nereden duydun?" "Televizyondan," diyebildi Sevil. "Hangi televizyon? Saldırı daha şimdi oluyor Sevil. Hangi televizyon öğrenmiş olabilir bunu?" "Ne şimdisi? Halk TV sabah 7.30'da olduğunu söyledi." "Ha, Iraz'ın kaçırılmasını mı söylüyorsun sen?" diye yanıt verdi Ayşegül Duru. Bir yandan da tak tak topuk seslerinin eşliğinde koşuyordu. "Allah Allah, başka neyi söyleyeceğim Ayşegül Hanım? Sahi şimdi olan ne?" "Bizim televizyona iki tane molotov kokteyli attılar. Kar maskeli birkaç kişi önce dış cephedeki siyah camları balyozla kırıp sonra şişeleri içeri sallamış. Bizim güvenlikçiler ve alışveriş merkezinin elemanları çıkan yangını söndürüyor şimdi. Hepimiz sokağa çıkmaya çalışıyoruz. Şekerim, burası çok karışık. Ben seni sonra ararım."
Kendisini büyük bir merakla izleyen içeridekilere dönüp "Bizim kanala saldırmışlar, yakmaya kalkmışlar," diyebildi. "Babası kim yakmış?" dedi merakla.
"Kar maskesi takmışlar, kimlikleri meçhul." "Ah, ah," diye mırıldandı ayağına.
Şara atıldı.
"Efendim anne, bir şey mi dedin?"
Kadın önündeki zeytin tabağına dikmişti bakışlarını.
"Bir haber daha kaldı," dedi.
Hepsinin bakışı kendisine çevrildi. Ayağının sormaya çekindiği soruyu anik sordu.
"Ne haberi?"
"Kan dökülecek. Korktuğum her şey oluyor." Başını usul usul kaldırdı. Sevil'le göz göze geldi.
"Senin suçun yok. Sen iyisin, biz iyiyiz. Onlar kötü." "Ne diyorsun ana? Bizimle ne ilgisi var bunların?" diye sordu panikle.
"Kan dökülüyor. Ölmesin, ölmesin. Gökler katının bütün ruhları. Yalvarıyorum size, o kravatlı adam ölmesin." Hepsi buz gibi donup kaldı. Şara transa geçen annesine musluktan bir bardak su yetiştirdi. Sevil'in babası boş gözlerle olup biteni anlamaya çalışıyordu. Sevil eli karnında masanın kenarındaki divana yığılıp kalmıştı.
"Kravatlı adam kim? Kim, neden onun kanını döküyor?" diye sordu ayağına bakarak.
Tam bu sırada Ayşenur Arslan'ın telaşlı sesi tekrar odayı doldurdu.
"Sevgili seyirciler, bugün olaylar bitmek bilmiyor. Bir haber de Mecidiyeköy'den geldi. Kar maskeli bazı saldırganlar Yeni TV'nin yönetim merkezine kundakladı. Bir alışveriş merkezindeki televizyon binasında yangının hala sürdüğü ve şimdilik herhangi bir can kaybının olmadığı bildiriliyor. Bu arada kanalın program müdürü Halit Eskimen de çıkan yangın nedeniyle binayı terk etmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Eskimen olay yerine yakın bir hastaneye kaldırılırken kar maskeli 3 saldırganın koşarak kaçtıkları öğrenildi.
Ayşenur Arslan'ın sözlerini bitirmesi üzerine kadın sesli erkek gazeteci elindeki telefondan başını kaldırarak telaşla konuşmaya başladı.
Ayşenur abla, polis muhabiri arkadaşların verdiği bilgiye göre 3 olay da birbiriyle ilintili. Bu kanal bir süre önce şamanizmle ilgili bir belgeselin çekimlerine başlamış. Bu belgeselin sponsoru da Acarkan Holding'miş. Hem Acarkan Holding'in sahibi Ali Acarkan hem de yeni TV yöneticileri programın yapılmasını istemeyen bazı dinci ve aşırı milliyetçi örgütler tarafından yaklaşık 6 aydır tehdit ediliyormuş. Biraz önce de Ali Acarkan'ın evine kimliği belirsiz kişiler telefon etmiş ve bu belgeselin yayınından vazgeçilmezse küçük Iraz'ı serbest bırakmayacaklarını açıklamış. Bu telefonu eden kişiler Yeni TV'ye ve program müdürü Halit Eskimen'e yapılan saldırıları da üstlenmiş.
Duydukları karşısında ne yapacağını şaşırdı Sevil, gözlerinden ip gibi yaşlar süzülmeye başladı.
Benim yüzümden, hep benim yüzümden diye söylenmeye başladı. Benim yüzümden bir çocuk şu anda korkulu saatler yaşıyor. Benim yüzümden bir adam can çekişiyor. Benim yüzümden, hepsi benim yüzümden.
Anne kızla Sevil'in yanına geldi, kollarından tuttu, sarsarak bağırdı. Saçmalama, niye senin yüzünden olsun? Sen sadece bir bilim insanı olarak üzerine düşeni yaptın. Aylarca evinden yurdundan ayrı kaldın, çadırlarda uyudun, yılana çıyana yem oldun. Niye senin yüzünden olsun? Başkalarının yüzlerce yıldır yapamadığını bugün büyük bir cesaretle sen yapıyorsun. Bundan suçluluk değil, gurur duymalısın.
Şoka girmiş olan genç kadın hem iki eliyle sarsıyor hem de avazı çıktığı kadar bağırıyordu anne. Ben seninle gurur duyuyorum, anlıyor musun? Ayağına anne bile canından vazgeçti, sana destek verdi. Biz sana inandık, niye senin yüzünden olsun? Alçaklar yüzünden, kahpeler yüzünden, milliyetçi geçinip atalarına ihanet eden korkaklar yüzünden, soru sormayı, sorgulamayı bilmeyen, ezberlenmiş sözlere biat eden zavallılar yüzünden.
Sevil'in kendine geldiğini görmeye başlayınca sesini alçalttı Anik.
Biz seninle övünüyoruz kardeşim. Kaçırılan o çocuk da seninle gurur duyuyor. Vurulan o adam da seni seviyor. Ne olursa olsun sen asla suçlu değilsin. Aslında en masumumuz sensin. Lütfen sakin ol, güçlü olmalıyız.
Sevil başını Anik'in göğsüne koydu, sarıldılar. Ayağına yanlarına geldi. İkisinin de saçlarını okşamaya başladı.
Güzel çocuklarım benim, güzel kızlarım. Merak etmeyin, düzelecek her şey. Haydi toparlanın.
Sonra Şara'ya döndü.
Haydi benim ufuk çizgim, haydi yaşam sevincim. Git sandıktan bindallıyı getir, yarın düğünümüz var. Anik sen de bakkaldan bolca bisküvi al. Canım çekti, mozaik pasta yapalım.
Sonra Sevil'in babasına baktı, gülümsedi.
Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, öyle değil mi?
14. ayrımın sonu. Sayfa 166.